Ayrım 10, Yıldızların Dönüşü, Stanislav Lem, sayfa 98. Suyun çamurun su üstünde yüzen çürümüş bitkilerin yumuşak ve sıcak temasını hissediyordum. Kıyı giderek uzaklaşıyordu. Güneşli kumsallardan bazen canlı ağaç kütüklerine benzeyen timsahlar ayrılıp suya dalıyordu. Bunlardan biri uzun bir süre teknemizi kıçtan izledi. Başı önce su düzeyinin üstündeydi, sonra gözlerine kadar indi. Yalnız siyah bir çakıl taşı gibi burnu kaldı su üstünde. Kahverengi suları yararak ilerliyordu. Kürekçi zencilerin ritmik hareketlerle eğilen sırtlarının arasından akıntının bir engelle karşılaştığında oluşan anafor görünüyordu. O zaman Pruva'daki yerli farklı bir şekilde bağırıyor, kürekler suya daha bir canlı dalıyordu. Tekne hemen yön değiştiriyordu. Ormanın kıyısı giderek bizden uzaklaştı ve sonunda sıcak havanın pusu arasında iyice gözden kayboldu. Bir ara karşımda oturan kadının bakışını üzerimde hissettim ve kendisine daha bir dikkatli baktım. Güzelliği karşısında doğrusu şaşkına döndüm. Güzel olduğunu önce de fark etmiştim ama bu şöyle bir geçerken dikkatimi çeken bir olguydu. Şimdi ise kendisine dikkat etmeme imkan bırakmayacak kadar yakınımdaydı. Hatta güzelden öte şahane bir şeydi. Kızıl parıltılı koyu renk saçları, alabildiğine sakin beyaz yüzü, hareketsiz koyu kırmızı ağzıyla başımı döndürmüştü. Kusursuz bir güzelliği vardı ve ben öteden beri kusursuzluktan korkmuşumdur. Bu belki de dünyada yeterince yaşamamamdan ve uzaydayken dünyayı çok düşünmemden kaynaklanıyordu. Her ne hal ise önümde diğer ölümsüzlerin hamurundan yoğrulmadığı açık seçik belli bir kadın oturuyordu. Kim böyle bir kadına bakarken bunu düşünebilirdi ki? Dudaklarındaki küçümseyen kayıtsızlık hiç silinmeden gözleri gülümsedi. Gülümseme bana yönelik değildi. Acaba düşüncelerine mi gülümsüyordu? Arkadaşı tahtanın içine oyulmuş bir yere oturmuştu. Sol kolunu hareketsizce teknenin kenarından sarkıtmış, parmaklarıyla suyun üstüne dokunuyordu. Ama dalgalara bakmıyordu. Yanı başımızdan geçen kara Afrika görüntülerine de aldırmıyordu. Tıpkı bir dişçinin bekleme odasındaki gibi alabildiğine kayıtsız ve sıkıntılıydı. Nehrin bütün sathında önümüzde birden kül rengi taşlar beliriverdi. Dümendeki adam güçlü ve yırtık sesiyle bağırıp küfretmeye başladı. Kürekçiler daha canlı asıldılar küreklere ve tekne hızlandı. Neden sonra taş sandığımız şeylerin suya dalmış hipopotamlar olduğunu anladık. Biraz sonra dev hayvanları da arkada bıraktık. Uzakta nehrin giderek daha yükselen ve sarplaşan kıyıları arasında kaybolduğu yerde birbirlerinin üzerine eğrilmiş duran iki gökkuşağı göründü. İkisi görkemli bir zafer anıtı oluşturuyordu. ''Akhe, annay, annay akhe!'' diye olanca gücüyle uluyordu Pruva'daki yerli. Zenciler çabalarını bir kat daha arttırdılar. Tekne şimdi kanatları varmış gibi uçuyordu. Kadın elini uzattı ve yüzüne bakmadan arkadaşının elini araştırdı. Baş taraftaki zenci artık bir tutkun gibi oluyordu. Tekne şaşırtıcı bir hızla ilerlemekteydi. Burnu kalktı, sonra görünüşte hareketsiz bir dalganın üstünden aşağı kaydık. Şeytani bir tempoyla kürek çeken iki sıra yerlinin arasından alabildiğine geniş nehrin kıvrıntılarını gördüm. Kara sular kayalık kıyılara doğru akıyordu. Akıntı iki kola ayrılıyordu. Biz üstü köpüklerle kaplı sağ yöne doğru ilerliyorduk. Sol yön ise açık seçik gözden kayboluyor, sadece suların yukarıdan dökülürken çıkardığı, kulakları sağır eden uğultuyla yükselen su kabarcıkları ardından muazzam bir çavlan olduğunu belli ediyordu. Biz sol yöne girdiğimiz halde burada da sular sakin değildi. Tekne kayalar ve kaba dalgalar arasında bir at gibi şaha kalkıyor, yeniden iniyor ve kıyı giderek yaklaşıyordu. Sağdaki zenciler kürekleri bıraktılar. Küreklerin tahta saplarını göğüslerine dayadılar. Tekne kayaya doğru sıçradı ve akıntının ortasına sürüklendi. Sarsıntının şiddetini yalnız tahta kürek saplarının göğüslerdeki boğuk gürültüsü belirtti. Teknenin burnu gökyüzüne doğru kalktı. Baş taraftaki yerli dengesini zor sağladı. Yay gibi ileri atıldık. Çılgınca bir inişe geçtik. Sonra birlikte beyaz köpükler içinde daha da hızlı bir akıntının ortasında bulduk kendimizi. Bir sonraki sarsıntı öylesine şiddetli oldu ki kenara tutunmak zorunda kaldım. Şimdi kapkara bir kayalığa doğru sürükleniyorduk. Tam üzerine yöneldiğimizde bir kadın çığlığı işittim. Zenci kürekçiler umutsuz bir mücadele veriyor, provadaki kollarını havaya kaldırmış bir şeyler bağırıyordu. Ama gürültüden ne dediğini işitemiyordum. Yan yan ilerlemeye devam ederken karşıdan gelen bir dalga bizi olduğumuz yerde durdurdu. Bir an adeta hareketsiz kaldık. Ardından da kürekçilerin çabalarının hiçbir etkisi yokmuş gibi yeniden ilerlemeye geçtik. Zenciler göz açıp kapayana kadar kayboluverdiler. Küreklerini terk edip daldılar. En sonunda provadaki zenci atladı. Kadın bir kere daha bağırdı. Arkadaşı bacaklarını teknenin kenarına dayadı. Kadın kollarının arasına sığındı. Hayran hayran gök kuşlarının oyununu ve su kitlelerinin savaşını seyrediyordum. Tekne bir engele çarptı. Bir çığlık, yırtıcı bir çığlık. Akıntının aksi yönünde bir kütük yolumuzu kapatıyordu. Hemen tam su yüzeyinin üzerindeydi. Ormandan kopup düşmüş, iki kıyı arasında bir köprü gibi gerilmişti. Karşımdaki çift teknenin dibine yatıp saklandılar. Bir an ben de aynı şeyi yapıp yapmamakla kararsız kaldım. Hem de her şeyin, zencilerin inişin, şelalenin, görüntüden başka bir şey olmadığını bile bile tekne ağaç kütüğüne bindirirken irkildim. Bu beni de aşan bir şeydi. Elimden geldiğince dümdüz uzanıverdim. Ama aynı zamanda elimi de yukarı kaldırdım. Tekne kütüğe dokunmadan geçti. Hiçbir şey hissetmedim bile. Yine de muhakkak bir çarpışmadan kurtulduğumuz hayali devam ediyordu. Daha bitmemişti. Bir sonraki dalga bizi dik yukarı kaldırdı. Sonra devirip batırdı. 10 saniye süreyle şeytani bir girdabın ortasında dönüp durduk. Kadın bağırabilirdi ama ben hiçbir şey işitmiyordum, işitemezdim. Hatta yerli kayığının tahtalarının çatırtısını bile duymuyordum. Bütün bedenim de hissediyordum. İşitme duyum akan su sesiyle dondurulmuş gibiydi. Tekne olağanüstü bir çabayla suların arasından çıktı, iki taş yığını arasında sıkışıp kaldı. İki yol arkadaşım yarıya kadar sulara gömülü kayaya sıçradılar, yukarılara tırmandılar, ben ise onları izledim. Beyaz beyaz kaynayan sular arasında kayalık bir düzlükteydik. Sağ kıyı bir haydi uzaktaydı. Sol kıyıya doğru da hızla akan suların üzerinden ilkel bir köprü uzanıyordu. Hava buz gibiydi, su tanecikleri uçuşuyordu. Köprüye benzer geçidin elle tutunulacak yeri de yoktu. Bu dehşet verici uğultunun üzerinden birkaç adımda karşıya geçmek gerekiyordu. Kadınla arkadaşı önümde diz çökmüşler, sanki hangimiz önce geçecek diye kendi kendilerine soruyorlardı. Elbette bir şey işitemiyordum. Sonunda adam ayağa kalkıp eliyle aşağısını göstererek bana bir şeyler söyledi. Yerli kayığını o zaman gördüm. Burnu parçalanarak ayrıldı ve akıntıya kapılarak gözden kayboluverdi. Kaplan postlu delikanlı şimdi yolculuğun başlangıcındaki kadar kayıtsız ve uyuşuk görünmüyordu. Yine de burada isteyerek bulunmadığını belli eden ters bir ifade vardı yüzünde. Kadını kolundan yakaladı. Birden delirdiğini sandım. Çünkü açıkça onu uğuldayan girdaba doğru iteliyordu. Kadın ona bir şeyler söyledi. Gözlerinin öfkeyle parladığını gördüm. Ellerimi omuzlarına dayayıp geçmek üzere köprüye ilerledim. Köprü sallanıp duruyordu altımda. Çok hızlı gitmiyor ve omuzlarımla dengemi sağlıyordum. Önce bir sendeledim, sonra bir daha, ardından da köprünün ayaklarımın altından kaydığını sandım. Çünkü kadın benim karşı tarafa geçmemi beklemeden köprüye adımını atmıştı. Düşmekten çekinerek ileri doğru olanca gücümle atladım. Kayanın tam kenarına erişip derhal arkama döndüm. Kadın köprünün üzerinde değildi, geri dönmüştü. Delikanlı önden geçip onu elinden tuttu. Kararsız ilerleyişleri, çevrelerini saran su tanecikleri arasında onları siyah beyaz birer hortlağa benzetmişti. İyice yaklaşmıştı. Ona elimi uzattım. Bu sırada kadın sen deniyordu. Bırakacağım yerde adamı çektim, hem de kolunu kopartırcasına. O hızla adeta uçtu. 2 metre ötemde dizlerinin üzerine çöktü. Fakat kadının elini bırakmıştı. Kayalıklar arasındaki sulara yanlamasına dalmak için atladığımda kadın hala havadaydı. Bunu daha sonra zaman bulup düşündüğüm zaman hatırladım. Ruhumun derinliğinde bütün bunların hayal olduğunu biliyordum. Hem girdabın hem de üstündeki salaş köprünün. Ayrıca elimde somut bir kanıt daha vardı. Elimi kaldırdığımda ağaç kütüğüne değmeden geçmişti içinden. Buna rağmen yine de sulara atlamıştım. Çünkü kadın ölecekmiş gibi gelmişti bana. Hatta suyun serin temasına ve azgın akıntının yüzümüzü, giysilerimizi ıslatacağına bile hazırlanmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Oysa kuvvetli bir esintiden ve 1 metre kadar yüksekten atlamış gibi dizlerimi bükmekten başka bir şeyle karşılaşmadım. Birden bomba gibi patlayan bir toplu kahkaha sesi işittim. Plastik gibi esnek bir zemin üzerindeydim. Çevremde bir sürü insan vardı. Bazılarının giysileri hala ıslaktı. Herkes yukarı doğru bakıyor ve kahkahalarla gülüyordu. Bakışlarını izledim. Olağanüstü bir şeydi. Afrika görüntüsünden eser yoktu. Ne şelale ne de kayalar. Yalnız ışıl ışıl bir tavan vardı üstümde. Doğrusunu söylemek gerekirse bir dekorasyondu bu. Altında da yerli kayı, o da dekordu. Çünkü ancak yukarıdan bakıldığında tekneye benziyordu. Dibi metal bir konstrüksiyon gibiydi. Burada yüzük oyunu yapmış 4 kişi görünüyordu. Çevrelerinde hiçbir şey yoktu. Ne kayalıklar, ne nehir, hatta ne de zenci kürekçiler, hepsi bu kadardı. Sıçrayışımın üzerinden belki 20 saniye kadar bir zaman geçmişti. Kadını yeniden buldum. Yüzüme baktı. Kendimi biraz aptal gibi hissettim. Yanına gidip gitmemekte kararsız kaldım. Ama insanlar gruplar halinde çıktılar ve biz de yan yana geldik. Her seferinde hep aynı olur dedi o zaman. Hep düşerim. Gece parkın üzerine çöküyordu, ışıklar parıldıyor, müzik gerçeküstü bir biçimde tınlıyordu. Hala geçirdikleri korkunun etkisi altındaki insan kalabalığına karışıyorduk. Kadının arkadaşının yanımıza varmak için ite kaka ilerlerken gördüm. Yeniden uyuklar gibi bir havadaydı, beni fark etmemiş, izlenimi uyandı üzerimde. Haydi Merlin'in yerine gidelim. Kadın bunu o kadar yüksek sesle söylemişti ki işitebildim. Oysa onları işitmek için bir çaba harcamıyordum. Fakat yeni bir kalabalık dalgası bizleri birbirimize daha da yapıştırdı. Bu nedenle yine burunlarının dibindeydim. ''Bu bir kaçışa benziyor'' dedi kadın gülümseyerek. ''Ama büyüden korkmazsın değil mi?'' Bana bakarak onun da konuşuyordu. Elbette kendime bir yol bulabilirdim ama böyle durumlarda her zaman olduğu gibi gülünç görünmekten çekiniyordum. Gittiler, yerlerinde bir boşluk açıldı. Aynı anda başkaları da Merlin'in sarayını ziyaret etmeye karar vermiş olmalı ki kalabalık bizi kopardı. Şüpheye düştüm, yoksa boşuna hayal mi kurmuştum? Adım adım ilerliyorduk. 2 ayak üzerindeki bir köprüden sonra bir çitten geçtik. Taş giriş yerinde gölge ve serinlik egemendi. Döne döne bir merdiven çıkıyordu yukarı ve basamaklarda adım sesleri tın tın ötüyordu. Ama kat kulvarı daha az kalabalıktı. Burası bir galeriye açılıyordu, dipte de avlu görünüyordu. Zırh kuşanmış, atlara binmiş kimseler dev gibi bir yaratığı kovalıyordu. Nereye gideceğimi bilmeden kararsızca ilerledim. Yeni fark ettiğim 10 kişi kadar bir kalabalık da benimleydi. Sütunlar arasında kadının arkadaşını fark ettim. Duvarlardaki deliklerde boş zırhlar asılıydı. Dip tarafta bakır levhayla örtülü bir kapı açılıyordu. Bir dev rahatlıkla geçebilirdi buradan. Kapitone damas kumaşıyla döşenmiş bir odaya girdik. Dumanı genizleri yakan meşalelerle aydınlatılmıştı. Masaların çevresinde bir grup korsan ya da başıboş şövalye gürültülü bir şekilde yiyor, içiyordu. Koca şişlerde iri butlar kızarıyor, dev kızıl alevler terli suratların üzerinde yansıyordu. Zırhlar giyinmiş şövalyelerin güçlü çeneleri kemikleri çatırdatarak parçalıyordu. Zaman zaman kalkıp aramıza karışarak yürüyorlardı. Bir sonraki salonda yaklaşık bir düzine dev insan kafatasından toplarla bir çeşit oyun oynuyordu. Bütün bunlar bana pek safça, pek yapay geldi. Oyuncuların yanında durdum. Benim boyumdaydılar. Derken biri arkadan bana çarptı ve şaşırıp bağırdı. Dönünce genç bir erkekle burun buruna geldim. Özür dilercesine bir şeyler mırıldanıp hemen uzaklaştı. Kendinden hoşnut bir hali yoktu hiç. Kara saçlı kadının bakışlarını yakaladığım zaman, ki burada onun yüzünden bulunuyordum, gerçekte neyin olup bittiğini anlayabildim. Adam beni Merlin'deki gerçek dışı yaratıklardan biri sanıp içimden geçip gideceğini düşünmüştü. Merlin de bizi sarayın uzak kanatlarından birinde kabul etti. Maskeli yardımcıları çevresinde marifetlerine yardımcı oluyordu. Ama artık canım iyice sıkılmıştı ve onun sihirbazlık numaralarına doğrusu zor dayandım. Gösteri çabuk bitti ve sonunda Merlin önümüzü kesti. Gümüşü parıltılar ve olanca görkemiyle bize siyah kapitone bir kapıdan geçmemizi işaret etti. Sadece üçümüzü buyur etti ve bizimle birlikte içeri girmedi. Pek büyük olmayan yüksekçe zemini siyah beyaz karolarla kaplı, duvarlarından biri boydan boya aynı olan bir odaya girdik. Ortada duran ve içi orkideye benzeyen çiçeklerle bezenmiş sandıktan başka içeride hiçbir eşya yoktu. Çiçeklerin hepsinin rengi başka başkaydı. Aynanın karşısında duruyorduk. Birden karşımdaki hayalim bana baktı. Ama bu benim aksim değildi. Ben tamamen hareketsiz kaldım. Öbür ben ise geniş omuzlu dev yapısıyla önce ağır ağır kadına baktı, sonra arkadaşına. Hiçbirimiz kıpırdamıyorduk. Yalnız garip bir özerkliğe sahipmiş gibi duran akislerimiz bizden ayrı yaşıyordu sanki. Derken bize sessiz bir oyun oynamaya başladılar. Aynadaki genç adam kadına yaklaştı, gözlerinin içine baktı, kadın başını salladı. Sonra beyaz vazodaki çiçekleri alıp parmaklarının ucuyla okşarcasına içlerinden üçünü seçti. Bir beyaz, bir sarı, bir de siyah. Beyazı delikanlıya verdikten sonra diğer ikisiyle bana doğru yürüdü. Aynadaki bana, iki çiçeği de bana uzattı, siyah olanı aldım. Sonra eski yerine döndü kadın. Gerçekteki pozlarımızı aldık hepimiz. İşte o anda benzerlerimizin ellerindeki çiçekler kayboldu. Yeniden hareketlerimizi aynen tekrarlayan görüntülerimiz haline geldiler. Arkamızdaki kapı açıldı. Dönerek inen merdivenleri indik. Hiç konuşmadan ilerliyorduk. Pek birbirimizden ayrı da değildik. Duruma giderek tahammül edemez hale geliyordum ama ne yapacaktım? Boğuk müzik sesleri, görünmeyen bir sahnenin ardındaki kuliste gibiydik. Dip tarafta iskemleleri boş birkaç masa, kadın durdu ve arkadaşına sordu. Dans etmeyecek misin? Canım istemiyor dedi adam, sesini ilk kez duyuyordum. Yakışıklı çocuktu ama alabildiğine kayıtsız ve hareketsizdi. Alabildiğine güzel, kadınsı bir ağzı vardı. Önce bana sonra kadına baktı, hiçbir şey söylemeden öyle kala kaldı. ''İstiyorsan çek git.'' dedi kadın. Adam duvardaki bir perdeyi aralayıp çıktı. Ben de peşinden yürüdüm. ''Bayım.'' diye ardından seslenildiğini duydum. Durdum. Perdenin ardından alkışlar yükseldi. ''Oturmayacak mısınız?'' Hiç cevap vermeden oturdum. Profili oldukça görkemliydi. Kulak memelerini küçük sedef plaketler örtüyordu. ''Adım Ayen Ayenis.'' ''Ben de Halbreg.'' Şaşırmışa benziyordu. Adımdan değil, adım ona bir şey ifade etmiyordu. Ama onun adını işittiğim zaman kılımı bile kıpırdatmamama şaşmıştı asıl. Şimdi onu yakından inceleyebiliyordum. Acımasız ve kusursuz bir güzelliği vardı. Tıpkı hareketlerindeki sakin tembellik gibi. Gri pembe bir giysi giyiyordu. Ama pembeden çok gri hakimdi. Yüzünün ve ellerinin beyazlığını daha iyi değerlendiriyordu bu kül rengi. ''Beni sevmiyor musunuz?'' diye sakin sordu. Şaşırmak sırası bana gelmişti. ''Sizi tanımıyorum ki.'' ''Ben anmayım, doğrulardan.'' ''Doğrular mı, nedir o?'' ''Siz doğruları hiç görmediniz mi?'' Ne olduğunu bile bilmiyorum ki. Nereden geldiniz siz? Otelden.
Ya öyle mi, otelden? Benimle açıkça alay ediyordu. Peki acaba otelden önce neredeydiniz, öğrenebilir miyim?
Elbette, Fomalhaut'daydım.
Nedir o?
Bir yıldız kümesi. Buradan 23 ışık yılı uzakta bir yıldız sistemi. Göz kapaklarını kırpıştırdı, ağzı yarı aralandı. Gerçekten çok güzeldi.
Astronot musunuz?
Evet.
Anlıyorum, ben gerçekçiyim, hem de iyi tanınan.
Hiçbir şey demedim, bir an sessiz durduk, müzik işitiliyordu.
Dans eder misiniz?
Az daha gülecektim. Bugünkü dansları değil.
Yazık ama açığınızı kapatabilirsiniz. Neden yaptınız bunu?
Neyi?
Orada, geçitteki köprüde.
Hemen cevap vermedim. Bir refleks.
Biliyor muydunuz?
Gerçek dışı o geziyi mi? Hayır.
Hayır mı?
Hayır ya. Bir anlık bir sessizlik. Bir saniye önce yeşil olan gözleri adeta birden karardı.
Bu ancak eski, çok eski örneklerde görülen bir şey, dedi kendi kendine konuşur gibi. Kimse oynayamaz bu oyunu, imkansızdır. Görünce sandım ki siz...
Bekledim.
Siz becereceksiniz sandım, çünkü ciddiye almışsınız değil mi?
Bilmem, belki de.
Ziyanı yok, ben biliyorum. İster miydiniz? Ben Frenet ile çok iyiyim, ona söylemeliyim. Belki neden bahsettiğimi bilmiyorsunuz değil mi? Real'in baş prodüktörüdür, dilerseniz.
Bastım kahkahayı, sıçradı yerinden. Özür dilerim, kara ve mavi gökler aşkına, yoksa beni oraya aldırmayı mı düşündünüz?
Evet.
Hiç de kızmışa benzemiyordu. Hayır, teşekkür ederim, sanmıyorum, anlarsınız ya.
Ama söyleyebilir misiniz bana, nasıl becerdiniz? Sır mı?
Ne demek nasıl, görmediniz mi?
Sustum.
Nasıl yapabildiğimi mi sormak istediniz?
Beni çok iyi anladınız.
Kara gözleriyle gülümsemesini o kadar iyi biliyordu ki, bekle hele, beni büyülemek isteğinden hemen vazgeçeceksin, dedim kendi kendime. Çok basit, bu bir sır değil, ben Bedriz'e edilmedim.
Yo.
10. ayrımın sonu. Sayfa 109.